Sayfa 283.
2000 yılı sonbaharını nasıl anlatmalı? Altın sarısı bir ışık, ılık bir meltem, yumuşacık bir dokunuş gibiydi. Tozlu yollarda, dik yokuşlarda uçuşan kızıl sarı yapraklardı. Yaz uzadıkça açan yedi beren gülleriydi. Karadenizlilerin asma çardaklarından sarkan kehribar rengi kış üzümleri, küçücük bahçelerde açan beyaz, sarı, kızıl yıldız çiçekleri, mor, beyaz kasım patlarıydı. Umut bebeğin ilk ürkek adımları, Felix kedinin karnını sonbahar güneşine verip saatlerce yalanmasıydı. Tepelerdeki patlamaya hazır sessiz kaynama, güç bastırılan heyecan, bilinmeyen bir yerden gelen emirlerin mahalleyi sokak sokak, ev ev sarışıydı. Ekim sonunda akşamları bile incecik yazlıklarla oturuyorduk çardağın altında. Dikkatli olmamız, eve yabancıları sokmamamız, Güldağ'ın kocası ve benim varlığım yüzünden zaten kuşkulu sayılan evin daha fazla mimlenmesine meydan vermememiz istenmişti. Aslında sen bir süre amcanlara dönsen iyi olur demişti Kerem Ali. Benim için endişeleniyordu ama endişesi yersizdi. Lozan Üniversitesi'nden aldığım araştırma konusunu ve yerini de belirten belgeyi amcamın hastası olan vali yardımcılarından birinden de tasdik ettirmiş, bir çeşit araştırma iznine dönüştürmüş, aile ilişkilerinden yararlanarak sırtımı bir kez daha sağlam duvara dayamıştım ya da öyle sanıyordum. Turgut Ersin geldiğinde evde Umut'la yalnızdım. Güldal'a itilere gündeliğe gitmişti. Çocuk çardağın altına yerleştirdiğim oturaklı mama iskemlesine oturmuş, önündeki ipe gerili renk renk bilyelerle oynarken evden getirdiğim salıncaklı koltukta kitap okuyordu. Adamı görünce sevindim, biriyle konuşmaya ihtiyacım vardı. Eskiden Ülkü'yle konuşurduk ama ne zamandır görmüyordum onu. Sersemce bir ataklıkla adama asıldığım, onun da kibarca reddettiği günden beri Theo ile de ilişkimiz kopmuştu. Henüz tam parçası olamadığım bu yabancı ortamda kendimi yalnız hissediyordum. Derin Hanım, eski dostumdur. Biraz onunla sohbet edeyim, siz dönüşte beni buradan alın diyerek diğerlerinden ayrılınca pek memnun oldum. Heyet yokuş aşağı, Karadenizlilerin gece kondularına doğru inerken ağır adımlarla bahçe çitine yaklaştı. Yokuşun altındaki dönemeçte kendini fazla gizlemeye gerek duymayan bir sivilin aşağı kaydığını gördüm. Buyurun dedim yerimden kalkarak. Gelmeniz ne kadar iyi oldu. Kimin için iyi? Hem buradaki insanlar hem de benim için. Kenarda duran tahta iskemleyi çardağın altına, gölgeye çektim. Çocuğu o zaman gördü ve yapmacık olmayan içten bir hayretle "Vav!" lavış arası tuhaf bir ses çıkarttı. Bu küçük insan da kim? Ama çok sürpriziniz var sizin. O Umut, Umut bebek. Hayır, benim değil, Güldal'ın oğlu. Ama artık benim de sayılır. Bu ev Güldal'ın. O işe gittiğinde çocuğa ben göz kulak oluyorum. Şurada güneşlenen tembel kedi de Felix. O benim gerçek oğlum. Siz gittikten sonra, hani gazeteye beni görmeye gelmiştiniz, o günden söz ediyorum. Siz gittikten sonra düşündüm. Bir çeşit yüzleşme diyelim. Evet, onlara uzağım. Evet, sizin o gün söylediğiniz gibi çocuksu, cahil, ilkel buluyorum. İradelerini örgütlere teslim ettikleri için küçümsüyorum onları. Tekkelere benzeyen örgütlerinden, örgüt şeflerinden, dinsel inançlardan beter, bağnaz ve katı inançlarından, müritliklerinden nefret ediyorum. Şeflerin otoritesini pekiştirmek için manga manga ölüme sürülen bu inanmış insanların ölü seviciliklerinden, alınlarındaki kızıl şehadet bantlarından, Marksizmle, komünizmle, solla falan ilgisi olmayan bütün bu dinsellikten iğreniyorum, doğru. Ama siz gittikten sonra düşündüm. Sizin tercihinizi. Sonra ölümü göze alan gencecik insanları düşündüm. Siyasal boyutuyla değil, insan boyutuyla kavramaya çalıştım. Seyirci olmakla yetinemeyeceğimi, onlarla ve kendimle yüzleşmek zorunda olduğumu anladım. Ne kadar önemli bir şey yapıyorsunuz bilseniz dedim. Buraya gelmeniz ne kadar önemli onlar için. Onlar dediğimden huzursuz olup bizim için diye düzelttim hemen. İyi bir şey yaptığımdan hala emin değilim. Onların sloganıyla yaşamak direnmektir. Bu doğru. Ama yaşamak ölmektir doğru değil. Daha onurlu bir hayat için ölüme yattıklarını söylüyorlar. Ben ölümden yaşam doğacağına inanmıyorum. Yine de ölüme meydan okumaları etkiliyor beni. İnançlarıyla inançsızlığıma, anlamsızlığıma ayna tutuyorlar. Belki de inançsızlığımın diyetini ödüyorum buraya gelerek. Gelmekte çok iyi bir şey yaptınız diye tekrarladım ne söyleyeceğimi bilemediğim için. Tam o sırada Umut iskemlesinde kıpırdanmaya, dudağını büküp için için ağlamaya başladı. Gidip kucağıma aldım, göğsüme bastırdım. Umut'un babası dağlara gitmiş dedim. Oysa karısını da bir tanecik oğlunu da taparcasına sevdiğini biliyorum. Kimse de zorlamadı dağa çıkması için. Kimilerine göre aptalca işler, cahilin cesareti, sorumsuzluk, kimilerine göre vatan hainliği, kimilerine göre de feda kültürünün, feda geleneğinin insan onuruna yaraşan davranışı. Buraya yerleştiğimden beri bakışım değişti. Başka gözlerle, başkalarının gözüyle bakmayı öğrendim. Hemen itiraz etmeyin, biliyorum. Bu insanların doğruları, yanlışları bizimkilerden daha katı, daha mutlak. Esnekliğe, gri tonlara yer yok, biliyorum. Belki de esneklik, gri tonlar, hoşgörü, tuzu kuru olanlara, bizlere özgü kavramlar. Haklısınız. İnsan kendini cephede, savaşın içinde hissedince, hele de bu savaş, din ve inanç uğruna ise, gri tonlar, esneklik, uzlaşma, hepsi boş sözler. Size Hüseyin'in memleketinden gelmiş şaraptan bir kadeh vereyim. Hüseyin, Güldalı'nın dağlardaki kocası. Güldalı her gece yatmadan önce doğuya doğru bakar ve şöyle der. Aha bak, orası geceliğin bile bir başka ışıl diyor. Çünkü Hüseyin'im oralarda bir kayalıkta cigarasını tüttürüp beni düşünüyor. Böyle der, tıpkı küçük prensin çöl bir yerinde bir kuyu gizlediği için güzeldir demesi gibi. Güldalı, küçük prensi hiç okumadı. Siz okudunuz mu? Evet anlamında hafifçe başını salladı. Umut bebeği, sarışın sakalının yaşını gizlediğini tahmin ettiğim adamın kucağına bırakarak içeri şarap almaya giderken arkamdan baktığını hissettim. Tuhaf bir ürperti dolaştı sırtımda. Bir kadeh şarap da kendime doldurdum. Babanızın derin devlet odaklı bir suikaste kurban gittiğini yazan az sayıda gazeteciden biriydim dedi. Kadehini hafifçe kaldırarak. Evet sanırım öyle oldu ama bunu hiçbir zaman kanıtlayamayacağız. Ülkü ile birlikte bir sürü araştırmaya çalıştık. Bu tepeye ilk gelişimde Ülkü'nün oğlunu öldürmesinin ardındaki bilinmeyenleri araştırmak içindi. Babamın öldürülmesiyle Umut'un öldürülmesi arasında bir bağ olduğu sezgisine kapılmıştım. Yani şaşırmayın. Ülkü'nün oğlunun adı da Umut'tu. Ülkü babamın eski bir arkadaşıdır. Gereksiz konuştuğumu fark edip sustum. O günlerde Arı Murat suikastıyla ilgilenmiştim. Ülkü gazetelerde fotoğrafları da çıkan, babanızla Paris'te son görüşen kişi olduğu ileri sürülen hanım da yanılmıyorsam. Peki sonra bir ipucu bulabildiniz mi? Umut'un babamın oğlu, yani benim kardeşim olduğu gerçeğine kadar geldiğimi, sonra korktuğumu, bir adım daha atmaya cesaretimi ve gücümü yetmediğini söyleyemezdim. Hayır, daha doğrusu iz sürmekten vazgeçtik. Ülkü için çok acılı, çok ağırdı böyle bir araştırma. Ben ise pes ettim. Belki de korktum, korktuk. İnsan bazen daha fazla öğrenmekten korkar. Gereğini yapamayacağı, sorumluluğunu üstlenemeyeceği için. Doğrusunu isterseniz burayı bulmuş olmak yetti bana. Babama ulaşmaya çalışırken Güldalı'nın gece kondusuna vardım. Biraz önce yokuş aşağı kaybolan sivil bizden yana kaçamak bakarak öndeki yoldan ağır ağır geçiyordu. Birileri bizi gözetliyor dedim şakacı bir tonla. Dikkatli olun. Bana işlemez. Asıl siz dikkatli olun. Belki de şu günlerde toz duman yatışıncaya kadar aile yuvanıza dönmeniz daha akıllıca olurdu. Ne dersiniz? Varlığım buradakilere iyi geliyor. Hele de Güldalı'ya. Eve dönmemin akıllıca olacağını söylediniz. Demin anlatmaya çalıştığım tam da buydu işte. Tıpkı iyi kötü, doğru yanlış gibi akıllıca olanın ölçüsü de mutlak değil, relatif. Yani göreli deniyor, değil mi? Evet, göreli veya göreceli. Ben zaten uydurma olan dili büsbütün ağırlaştırmamak için göreli demeyi tercih ediyorum. Merakımı bağışlayın, kaç yaşındasınız derin? Sandığınız kadar genç değilim, 23 olacağım yakında. Sandığımdan daha gençmişsiniz. Bir oğlum var benim de, sizden biraz daha büyük, adı Ulaş. Çocuklarımıza yoldaşlarımızın, ölen arkadaşlarımızın, ideallerimizin adını koyardık. Arkadaşım Ulaş 1970'lerde vuruldu, öldürüldü. Oğlum Ulaş'ın ulaşabildiği yer ise Londra'nın batakhanelerinde uyuşturucu bağımlılığı oldu. Oysa burada, bu tepelerde sizin yerinizde olabilirdi. Buralardaki sıkı devrimciler ne kadar dönek sayarlarsa saysınlar, yine de çocuklarımızın kendi egoları dışında bir şeylere yönelmelerini, ütopyaları, umutları olmasını özleriz biz 68'liler. Birlikte geldiği küçük heyet uzaktan belirdi. Kadehini aceleyle bir yudumda bitirdi. Sizi yine arayacağım dedi. Başınız sıkışacak olursa, acil bir durumda beni şu özel numaradan çekinmeden arayın. Cep telefonumun numarası kapalıysa bile mesaj bırakırsınız. Şarap gerçekten de güzeldi. Bir Chateau Margaux değil kuşkusuz ama kendine özgü bir tadı, bir bukesi var. Tokat yöresi demiştiniz değil mi? Demek hala evlerde şarap yapılıyor, ne iyi. Elimi falan sıkmadı. Umut bebeğin başını veresiye okşadı ve gitti. 2 gün sonra köşesinde yazdığı yazı öylesine cesur ve etkileyiciydi ki sadece Kerem Ali değil, Turgut Ersin gibilerini burjuvaziye satılmış, eski dönük solcular diye küçümseyen sıkı devrimci dernek yöneticisi de eleştirecek yan bulamadı. Kerem Ali, soğuk ve hafiften alaycı garip bir ses tonuyla ''Adamı etkilemeyi iyi becermişsin, aferin'' dedi. Ama medya Turgut Ersin'den ibaret değil. Biraz başkalarıyla da çalış. Elimdeki gazeteyi kafasına fırlattım. Son günlerde seninle pek çalışamadığımız için başkalarıyla çalışmaya hız verdim, ne yapalım dedim iğrenç bir gülümsemeyle. hırsla sarılıp dudaklarım uzandığında ve Umut bebeğin gözleri önünde beni hemen oradaki divana yatırdığında bedenimin bedenini ne kadar özlediğini düşünüp sevindim. Onu kendi içimde yitirmiş olmaktan korkuyordum. Benliğime kattığı şeyler onunla birlikte gidecek diye korkuyordum. Buraya yabancılaşmaktan korkuyordum. Daha sıkı, daha ateşli, daha tutkulu sarıldım Kerem Ali'ye. Bütün baş karakterlerin aynı anda sahneye girip bütün düğümlerin o sahnede atıldığı kötü tiyatro oyunlarına benziyordu o ıslak, puslu, soğuk Kasım günü. Ne yaz akşamlarının önce denize vurup sonra çardağın dallarının arasından sızan ay ışığına bulanmış lacivert aydınlığı, ne uzayıp giden sonbaharın, yoksul avluların rengarenk çiçeklerine karışan kızıl sarı renkleri hiçbiri kalmamıştı. Çamurlu yokuşlar, sıvasız, boyasız, çirkin gecekondular. Karadeniz'den kopup tepeleri yalaya yalaya bizim tepeye varan soğuk rüzgar ve dondurucu soğuk. Peri masalı dekorundan arda kalan bunlardı. Yeniden amcamlara taşınmak, kışı orada geçirmek hem sağlık hem güvenlik açısından daha akıllıca olacaktı. Kerem Ali de öneriyordu bunu. Ama Güldalı'yı ve küçük Umut'u şu güç günlerde yalnız bırakıp başımı kurtarmayı kendime yediremiyordum. Hapishanelerde açlık grevleri başlamıştı, her geçen gün yaygınlaşıyordu. Tepeler, hele de bizim mahalle, ölümlere değil, 40 gün, 40 gece sürecek bir düğüne hazırlanır gibiydi. Sıvasız ya da beyaz, mavi, sarı, kereç badanalı evlerde aşureler kaynıyor, helvalar yapılıp kapı kapı dağıtılıyordu. Yıllardır hasret çeken sözlülerin nişanı, uzatmalı yavukluların düğünleri hep bu günleri beklemişti sanki. Kına geceleri, Cem evindeki törenler, tek göz gece kondulara doluşmuş, gündüz mürelikçi, gece eylemci, öfkeli ve kararlı kadınların, kızıl bezlerden kestikleri yüzlerce, binlerce devrim fedaisi bantı, savaştan önce hazırlanan ceset torbaları gibi ama umut ve hayat yüklü. Gazetelerde, televizyonlarda gördüğüm, kızıl bayraklara sarılı, çiçeklerle bezenmiş, dört yanlarında meşaleler yanan boş tabutların başında nöbet bekleyen, alınları kızıl bantlı tutsakların hapishane koğuşlarında çekilmiş fotoğrafları içimi ürpertiyordu. Devrimci tutuklulara, mahkumlara tutsak denmesi gerektiğini, çünkü devrimcilerin faşist iktidarlar tarafından teslim alınamayacağını, hapishanelere tıkılamayacağını, olsa olsa savaşta tutsak edilebileceklerini, hapishanelerin de burjuvazinin zindanları olduğunu öğrenmiştim. Onların dilini kullanmaya başlamıştım. Naif, basit ama her sözcüğüne inanç dünyasının mistik anlamları yüklenmiş bir dil. Boş tabutlar ve kızıl bayraklarla, devrim önderlerinin posterleriyle, örgüt bayraklarıyla donanmış koğuş duvarları önündeki saygı duruşlarının görüntüleri içimi ürpertiyordu. Yaşama değil, ölüme saygı, ölümü yüceltme duygusunu anlayamıyordum. Bunu Kerem Ali ile paylaşmak istediğimde, hepsi devletin manipülasyonu, içeride böyle şeyler olduğuna kitleleri inandırmak istiyorlar. Devrimcileri kafayı yemiş, ölüme tapan manyaklar gibi göstermeye çalışıyorlar diyerek kısa kesti. Yani sence de tuhaf sahneler değil mi bunlar? Dinsel ayinler ya da devletin resmi cenaze törenleri gibi. Bir yandan da korku salıcı. İçerideki atmosfer çok farklıdır. Düşün ki o gencecik insanlar ölüme yatmışlar. Kendilerini dava için, devrim için feda ediyorlar. Orada kendi ölümlerine cesaretle bakıyorlar, kendi ölümlerini selamlıyorlar. Tıpkı Ç gibi. Ölüm hoş geldi, sefa geldi diyebiliyorlar. Hiç de tuhaf değil. O zindanlarda insanların bilenmeye, devrimci heyecanlarını diri tutmaya ihtiyaçları vardır. Benim canımı sıkan bu görüntülerin kamuoyunda ters tepmesi. Bu görüntüler Güldalı'ya da, geceleri eve gelen tutsak yakını kadınlara da heyecan, coşku, gurur veriyordu. Gazetelerdeki fotoğrafları dikkatle inceliyor, televizyonlarda seyrettikleri sahnelerle ilgili yorumlar yapıyorlardı. Bir ayrıntıya takılıyor, bayraklardan birinin asılışını kusur buluyor, bir örgütün bayrağının, sloganının, kendilerininkinin önüne çıkmasına kızıyorlardı. Birer ölüm fotoğrafı değil, birer düğün fotoğrafı ya da bir kahramanlık anısı fotoğrafıydı sanki inceledikleri. O fotoğraflardan aldıkları güçle ertesi gün sokaklara çıkıyor, tutsak ailelerinin düzenlediği, hepsi de polis müdahalesiyle, gözaltılarla, arbedeyle, yaralanmalarla sona eren gösterilere katılıyorlardı. Sonra evler basılıyordu mahallede. Birileri tutuklanıp götürülüyordu. Beni hala şaşırtan, bütün bunların yaşamın doğal akışı içinde yer almasıydı. Kanıksanmışlığıydı. Hayır, onları şu günlerde bırakıp gidemezdim. Öteki kentte, Emirgan sırtlarındaki korumalı villaya sığınamazdım. Bana ihtiyaçları vardı. Onlar bilmese de ben biliyordum. Ama asıl benim onlara ihtiyacım vardı. O ıslak, soğuk, kasvetli Kasım gününü bir tiyatro sahnesi olarak yazmak isterdim. Şöyle, Genç kadın basit düşeli ama temiz ve düzenli gecekondu odasında yalnızdır. Köşede bir sehpa, üstünde televizyon, duvara dayalı üç açık, yanında üç tahta sandalye olan bir masa. Televizyonun karşı köşesinde siirt battaniyesi serili, üzerine işlemeli yastıklar atılmış geniş bir divan. Divanın hemen yanında oturaklı bebek ispermlesi, öteki köşede arkalıklarına beyaz dantel örtüler serilmiş iki eski koltuk. Yanında üstü çerçeveli fotoğraflarla, şekerlik gibi kaplarla dolu büfe işlevi gören bir dolap. Üstünde çaydanlık kaynayan bir demir soba, sobanın yanındaki minderde uyuyan beyaz patili, beyaz göğüşlü bir kara kedi. İçerideki odadan çocuğun sesi duyulur. Genç kadın gidip bebeği kucağına alır, yeniden odaya girer. Bebeği oturaklı sandalyeye oturtur, önüne oyalanması için birkaç oyuncak koyar. Güldalı anne pazara kadar gitti. Bize tatlı mamalar alacak. Hemen şimdi gelecek diye mırıldanır çocuğu avutmak için. Kapı çalınır. Önde kadın, arkada adam girerler. Islanmış, üşümüşlerdir. Çamurlu ayakkabılarını, çizmelerini eşikte çıkarırlar. Genç kadın önce kararsız kalır, sonra ikisine de sarılır, yer gösterir. Sobanın yanındaki koltuklara otururlar. Kapı yine çalar. Hah, herhalde Güldalı'dır. Elleri kolları dolu olduğu için kapıyı çalmış olmalı. Kapıyı açar, genç ve yakışıklı adam hızla içeri dalar, ayakkabılarından süzülen çamur yerdeki kilime bulaşır. Üçü birden huzursuz bir sesle, hoş geldin derler. Genç adam kapıda öyle biraz şaşkın dikilir. Güldalı gözaltına alındı der. Bebek anlamış gibi ağlamaya başlar. Böyle bir sahneydi işte. Mülkü telefon edip geleceğini haber verdiğinde yalnız mı, Theo ile birlikte mi diye soramamıştım. Telefonu kaparken onu özlediğimi hissettim. Uzun zamandan beri görüşmemiştik. Fırsat olmamıştı ya da fırsat yaratmamıştık. Bıçak yarasının soğudukça acıması gibi. Umut'un izinde babamın sırlarını çözmeye çalışırken, Theo'nun Erguvan kapısını aramasını izlerken, Güldalı'nın evine yerleşirken içten içe işleyip duran yara hepimizi acıtmaya başlamıştı. Birbirimizden uzak durmamız bu yüzdendi belki de. Kapı çalındığında evde çocukla yalnızdım. Güldalı çok işi olduğunu, gündeliğe çağıranları kıramadığını söyleyerek hemen her gün sabah çıkıp akşam geliyordu. Benim de çıkmam gerektiği günler, Umut'u bazen yandaki yaşlı komşuya, bazen de Güldalı'nın kayınçosuna bırakıyorduk. Ama çoğunlukla ben evde çocukla kalıyordum. Geldiklerinde neredeyse alacakaranlıktı. Günler iyiden iyiye kısalmıştı. Güldalı, bugün işim çok sürmez. Yaşlı kadının fazla işi olmuyor. Bir süpürge çalıyorum, yemeğini koyuveriyorum, biraz da sohbet ediyoruz. Dönüşte pazarı uğrar gelirim demişti sabah çıkarken. Nedense içim çok sıkılıyordu o gün. Umut'un vızvızlanmalarına dayanacak halim yoktu. Kendimi araştırmamı vermeye çalıştım ama boşuna. Oysa Şubat'a kadar ilk bölümü bitirip profesöre sunmam gerekiyordu. Ülkü telefon edince sevindim. Onunla konuşmak iyi gelecekti. Kapıdan girerken çamurlu ıslak ayakkabılarını çıkarıyorlar. Çıkarmayın demiyorum. İkisine de içten yapmacıksız sarılıyorum. Evet, ikisini de özlemişim. Sobaya acele birkaç odun atıyorum. Rutubetli havada soğuk insanın içine daha fazla işliyor. Şimdi size sıcak bir çay veririm diyorum. İsteyene karanfilli konyaklı sıcak şarap da yapabilirim. Çaydanlıkla demliği Ülkü telefon eder etmez koymuştum sobanın üstüne. Çocukluğumuzda çizdiğimiz sobanın üzerindeki çaydanlığın fokurdadığı, kedinin sobanın hemen yanındaki minderde uyuduğu kış odası resimlerini anımsatması için Emirhan'daki villada, Lozan'daki stüdyoda, Ankara'daki evde değil de şu lanetli tepede, şu yoksul gecekonduda yaşamanın gerekçesi ve özrü olarak çocukluğun saf mutluluğuna bir gönderme. Ülkünün gözünden kaçmıyor. Bu odanın resmini ilkokuldayken ne çok çizdim ben bilseniz. Soba, çaydanlık, minderde uyuyan kedi. Bir de kocaman pencere çizerdik. Kurşun kalemlerin uçlarını ince ince yontar, kurşun tozlarını sıvaştırıp pencereyi siyaha boyar. Sonra silginin ucuyla yer yer silip kar tanecikleri yapardık. Altını zamkladığımız beyaz kağıtları makasın ucuyla küçücük küçücük kesip yapıştırarak da kar yağdırılabilirdi. Benimki henüz soğuk bir sonbahar resmi. Kış gelince kar taneciklerini de çizeceğim diyorum. Kediyi Atilla Bey'den almıştın değil mi diye soruyor. Sesinin neden tuhaflaştığını, boğuklaştığını anlayamıyorum. Evet, onun kedisinin yavrularındandı. Daha önce tanışmıştınız Felix'le. İçerideki odada uyuyan Umut bebek ağlamakla gülmek arası seslerle uyandığını haber veriyor. Bir dakika, hemen dönerim. Çocuklu olmak kolay değil. Çocuğu kapıp geliyorum. Eline bir bisküvi verip iskemlesine oturtuyorum. Annesi neredeyse gelir diyorum. Bir hırka giydir hemen. O da soğuk değil ama yataktan çıkınca üşür. cevabımı beklemeden ortada bulduğu yün çocuk hırkasını Umut'a giydirmeye çalışıyor. İnce belli cam bardaklara çay doldururken Theo'nun bakışlarını üstümde hissedip dönüyorum. Yadırgıyor musun Theo? Bir yandan çocuk bakan, bir yandan çay dolduran bir derin göreceğini umar mıydın? Neden olmasın diyor İngilizce. İngilizce konuşmasını garipsiyorum. Sonra, aylar sonra bir gün, hiç o günkü kadar güzel ve anlamlı olmamıştın. Kucağında çocukla odaya girerken, başında halesi ve yüzündeki dingin iç ışıkla artık bir tasvir değil, ebedi annenin kendisisin gibi gelmişti bana diyecekti. Ülkü çayını ağır ağır, uzun uzun karıştırırken, Atilla Bey'in oğlu da öldürüldü diyor fısıldar gibi bir sesle. Şu karışık, tantanalı günlerde beni merak ettiği için geldiğini sanmıştım. Bu haberi vermek için gelmiş demek. Onun Türkiye'de olmadığını sanıyordum. Yanlış hatırlamıyorsam Avustralya'da yaşadığını söylemişti. Gelmiş ve geldiğinin haftasında öldürülmüş. Yeni de değil üstelik, aylar olmuş. Nasıl haberimiz olmadı? Ölümün bu kadar sırada anlaştığı bir ülkede nasıl haberimiz olacaktı ki? Gazeteler yazmış ama iç sayfalarda tek sütunluk haber olarak. Bir faili meçhul daha diye sıradan, kısacık, tek sütun bir cinayet. Sen nereden öğrendin Ülkü? Rastlantıyla. Bir ay oldu mu Theo? Evet, oldu galiba. Atilla Bey'e rastladık Beylerbeyi'nde. Kendisi söyledi, bilmediğime şaşırmadı pek. Üzerinde durulmadı, basında ilgi göstermedi, öyle sıradan bir iki haberle geçiştirdiler dedi. Neden peki? Kapkaççılar, tinerciler falan mı? Hayır. Üzerinden hiçbir şey alınmamış. Alnının ortasından tek kurşunla. Adamın, yani Atilla Bey'in bana söylediği kadarıyla 6-7 yıldır Avustralya'da ticaretle falan uğraşıyormuş. Mafya ile ilişkisi olabilir mi? O evi, Atilla Bey'in evini nasıl bulmuştun sen derin? Yani kimin, kimlerin üzerinden? İliklerime kadar ürperiyorum. Hatırlıyorum. İnsanın kafasının, belleğinin nasıl da tuhaf çalıştığına şaşıyorum. Umut'un öldürülmeden önce sık sık kaldığını öğrendiğimiz en yakın arkadaşının eviydi. Umut'un izini aramaya gitmiştim oraya. Özel eşyaları, her şeyi, geride kalan son izler. Kerem Ali'nin, aslında bunu yapmamalıydım diyen sesi kulağımda. 285 basamağı çıkışım, yokuşun sonuna varmadan durup geri dönmesi, merdivenleri atlayarak seke seke uzaklaşması, bahçesi yediveren gülleriyle çiçeklerle dolu küçük, güzel ev, elinde kitabı bah dinleyen orta yaşı geçmiş adamın, insana güven veren, biraz kırgın, biraz bezgin dinginliği. Hatırlıyorum tabii. Yargısız infazın gerçekleştirildiği evde sanıldığı gibi 3 kişi değil, kimliği hiç ortaya çıkmayan bir 4. kişi olduğundan söz edilmişti. O 4. kişi senin de kafanı kurcalıyordu derin. Evet, ama hiçbir ipucu bulamamıştık. 4. kişi Atilla'nın öldürülen oğluydu. Daha fazla konuşması gerekmiyor. Sorduğu sorunun da anlamı yok aslında. Çünkü adresi kimlerin üzerinden, kimin kanalıyla bulduğumu seziyor. Bakışlarımız karşılaşıyor bir an. Sorgulamak, suçlamak değil, uyarmak istediğini anlıyorum. Theo susuyor, sessiz ve tedirgin izliyor bizi. Yerini yadırgayan, buraya hiç uymayan, her zamankinden de yabancı bir hali var. Bebek etrafa gülücükler dağıtıyor ama kimsenin umurunda değil. Çaydanlık sobanın üstünde fokur fokur kaynıyor. Kedi mutlu geriniyor, burnunu sıcağı veriyor. İçimde sınıfın en güzel kış odası resminin üzerine kıskanç sıra arkadaşım mürekkep dökmüş duygusu. Kapı çalınıyor. Hah, Güldalı geldi işte diyerek açıyorum. Gelen Kerem Ali. Her şey yeteneksiz tiyatro yazarının oyununda birinci perdenin son sahnesinde nasılsa öyle. Kapıdan giren genç adam tiradını söylesin ki replik vereyim. Bekliyorum. Hepimiz rollerimizi iyi ezberlemiş bekliyoruz. Güldalı eylemde tutuklandı diyor. Polis göstericilerden bazılarını kimlik tespiti yapıp hemen bırakmış. Güldalı'yı daha birkaç kadın salıvermemişler. Nereye götürdüklerini araştırıyoruz. İçeridekileri o zaman fark ediyor. Aa, kimler varmış? Siz hala buralarda mısınız Bay Theo? Çoktan eve döndüğünüzü sanmıştım. Evimdeyim diyor Theo açık bir meydan okumayla. Ülkü ile birbirimize bakıyoruz. Çocuk ağlamaya başlıyor. Kedi onun ağlamasına mı sinirlendi nedir? Minderinden acı bir miyavlamayla kalkıp tüyleri diken diken çocuğun oturaklı iskemlesine doğru koşuyor. Güldalı'nın nesi vardı ki diyorum. İçimi serinletmeye çabalıyorum. Nasıl olsa bırakırlar. Herhalde örgüt lideri falan değildi. Güldalı'nın bir şeyi yoktu, haklısın. Ama kocasının, Hüseyin'in vardı. Dağları vardı, davası vardı. Bunu atlamış olamazlar. Avukatım var. Daha da iyisini tutarız. Sonunda gözaltı değil mi bu? Tutuklu anneleriyle gösteri yaptı diye asacak değiller ya. Tabii ki hayır. Bir süre sonra serbest bırakırlar. Biraz işkence yaparlar kocasının yerini bildirmesi için. Fukara zaten bilmez ki söylesin. Dağlar der olsa olsa. Türkiye'de, hele de doğuda, güneydoğuda dağlar vardır Bay Teo. Bilir misiniz? Oralarla, Kürtlerle falan da ilgileniyor musunuz? Araştırma alanınıza giriyor mu? Sesindeki düşmanlık ve alay içimi acıtıyor. Teo'ya bakıyorum. Dingin ve suskun. Teo o dağları bilmez. Ben de bilmem. Kerem Ali de bilmez aslında. Tokat dağlarını bile bilmez. Hiçbirimiz bilmeyiz. Sorun da burada belki. Özgür öldürülmüş diyor Ülkü damdan düşer gibi. Kimse tepki vermiyor. Atilla Bey'in oğlu diyor. 200 bilmem kaç basamakta çıkılan evdeki adamın oğlu. Umut'la ağabeyinin öldürdüklerinde evde olduğu söylenen, kimliği hiç ortaya çıkmamış dördüncü kişi. O anda Kerem Ali'nin yüzüne bakmayı istemezdim ama bakıyorum. Sol gözünün seyirdiğini görüyorum. Daha önce görmemiştim. Anahtar kelimenin 200 bilmem kaç basamak olduğunu anlıyorum. Dördüncü kişinin öldürdüğünün haberi olduğunu düşünüyorum. Ama öldürülenin kimliğini bilmeyebilir. Bağlantı kurmamış olabilir mi? Kim inanır buna? Kısacık bir şaşkınlıktan sonra kendini hemen topluyor. Yazık diyor. Ne zaman öldürülmüş? Böyle pisi pisini ölen herkese yazık. Ben Güldalı'nın tutuklandığını haber vermek için uğramıştım. Güldalı tutuklanmış. Şimdi ne yapabilirim? Umut bebeği kayınçom dediği aileye bırakırsam, amcamlara dönsem, çocuğu iskemlesinden alıp göğsüme bastırıyorum. Bebek bebek gülüyor. Küçük parmaklarıyla saçlarımı çekiştiriyor. Bu gece burada kalma, bizimle gel, çocuğu da al diyor Ülkü. Makul bir öneri. Ola ki eve baskın yaparlar, gece vakti rahatımız kaçar, bir de beni alıp götürürlerse, bir gecelik bile olsa çocuk da kedi de bakımsız kalır. O anda Güldalı'nın gündeliğe, pazara falan gitmediğini, gösteriye gideceğini bildiği halde bana yalan söylediğini düşünüyorum. Tamam. Evine yerleşmiş zengin kızına duyduğu güvensizlik yüzünden mi, yoksa çocuğu üstüme yükleyip eyleme gittiği için eksiklendiğinden mi? Oysa geceler boyunca iki samimi arkadaş gibi dertleşirdik. En mahrem şeyleri konuşurduk. O karmakarışık günden bende kalan en buruk duygu Güldalı'nın güvensizliği. Onun gözünde bile dışarıdan gelen yabancı kız olmanın yalnızlığı. Çocukla, kediyle falan zor olur diyorum. Üstelik evi boşaltmak kuşku uyandırır. Siz merak etmeyin. Benim durumum sağlam. Avukatlarımı şimdiden ararım. Ne olur ne olmaza karşı. Varoşlarda sosyal değişim üzerine lisans tezi hazırlayan bir öğrenciyim ben. Elimde vilayetten tasdikli kapı gibi de kağıdım var. Üstelik örgüt ne güne duruyor Kerem Ali? Örgüt demek Cem Bey'i sadece laf yapmak için mi? Elbette korurlar beni. Bu son sözleri Kerem Ali'yi ezmek için domuzuna söylüyorum. 285 basamakta çıkılan tepedeki ölü göğsümün orta yerine yatmış, bütün ağırlığıyla orada duruyor. Onun bu işle nasıl bir ilişkisi var bilmiyorum ama haberi olduğundan eminim. Cep telefonu hep açık tut diyor Kerem Ali. Bu gece uğramam, uğrayamam. Ama bağlantımız hep açık kalsın. Evet, öyle yap diye onaylıyor ötekiler. Çocuk, kedi ve ben yapayalnızız. Hiçbir telefon, hiçbir bağlantı gideremez yalnızlığımızı. İlk kez, nihayet iki ayağımı birden bu yakaya basmış gibi hissediyorum kendimi. Ve birden hepsinden, Ülkü'den, Teo'dan, Kerem Ali'den, Emirgan'daki köşkten, Ankara'daki evden, babamın anısından, Umut'un sırlarından, bütün bir geçmişten, derin kimliğinden bağımsızlaşıyorum. Tüy gibi hafif, kuşlar kadar özgür ve uçucuyum. Şimdi herkes birer kadeh konyak içecek diyorum. Sen de Kerem Ali. Devrimciler de içer bazen. Hatta bana sorarsan içmeliler de. Böyle günler için sakladığım İsviçre çikolatalarım vardı. Onları da çıkaracağım size. Hiçbir şey anlamadın değil mi Teo? Haklısın. Evin burası olsa da sen yeterince yerli değilsin. Aradığın kapı da yerli değil zaten. Bizans adı bile sonradan konmuş bir efsanedir. Sen böyle demez miydin? O kapı da bu şehrin değil, bir efsane ülkenin kapısı. Kerem Ali, eline zorla tutuşturduğum konyak kadehinden yüzünü buruşturarak bir yudum alıp aceleyle gidiyor. Ülkü ile Teo'yu abartmamalarını, tedirgin olmamalarını söylüyor. Burada her gece evler basılır, birileri götürülür, birkaç gün sonra dönerler diyorum. İçimdeki huzura, dinginliğe kendim de şaşıyorum. Sobaya odun atıyorum yeniden. Çocuğun altını değiştirip yatağına yatırıyorum. Kediye yemeğini veriyorum. Dünyadan, Türkiye'den, hayattan konuşuyoruz. Teo hiç ummadığı bir rastlantı sonucu büyük olasılıkla kapının izine çok yaklaştığını söylüyor. Dördüncü adam hiç konuşmuyoruz. Ne Ülkü yeni bir şey söylüyor ne de ben. Cinayetin suskun, suç ortaklığını paylaşıyoruz. Yara şimdilik sıcak ama soğuyunca dayanılmaz acıyacak biliyoruz. Güldalı içeri alındığından beri dur durak bilmeden koşturuyordum. İlk aklıma gelen Turgut Ersin'i aramak olmuştu. Sadece Güldalı'nın salıverilmesi için değil, açlık grevlerinin, ölüm oruçlarının da sona erdirilmesi için Ne kadar ilişkim varsa, nereye uzanabiliyorsam hepsini devreye sokmaya çalışıyordum. Hukukçular, aydınlar, yazarlar, sanatçılar, devletin uzlaşmaya yanaşması, bir orta yol bulunması, canların kurtarılması için seferber olmuştu. Saygın yazarlardan, hukukçulardan, siyasetçilerden oluşan heyetlerin biri kurulup biri dağılıyor. Ankara'nın kapıları aşındırılıyordu. Turgut Ersin çok satan gazeteli köşesinden atılmayı göze almış, hapishanelerde devam eden, dışarıya da taşmaya başlayan ölüm oruçlarını yazıyordu hemen her gün. Örgüte de, ölüme de, zulme de teslim olmayın yazısı muhteşemdi. Ama örgütleri kızdırdı. Açık mektup yazısında Cumhurbaşkanı'ndan Adalet Bakanı'na kadar bütün sorumlulara seslenirken, katil olacaksınız, cellat olacaksınız, ne devletin bekası tekerlemeleri, ne hainler, bölücüler edebiyatı, ne milletin yüce çıkarları, palavraları cinayeti örtmeye yetmeyecek. Vatandaşlarını öldüren devlet, baki kalsa ne olur, kalmasa ne olur? Çocuklarını öldüren, ülkenin bütünlüğü, mezarlıkların bütünlüğünden başka nedir ki diye yazıyordu. Hah, bugün iyi yazmış diye alkışlıyordu o zaman bizimkiler. 19 Aralık'tan önceki son yazısını hatırlıyorum. O yazının çıktığı gün beraberdik. Son zamanlarda sık buluşuyorduk. Arabulucu heyetler dağılmıştı. Örgütler de, devlet de çözüm değil, ölüm parolasını benimsemişti sanki. Turgut Ersin deyimiyle devletin büyük başları televizyonlarda, basın toplantılarında, resmi demeçlerde eşkıyayla, teröristlerle, örgütlerle pazarlık yok diye kestirip atıyorlardı. Beni asıl dehşete düşüren örgütlerin uzlaşmazlığıydı. Uzlaşabilecek gibi görünen bir noktaya gelindiğinde, bazı taleplerin kabul edilme olasılığı belirdiğinde, görüşmeler birden tıkanmış, çözüm peşinde olan arabulucular uzlaşmacı sayılıp aforoz edilmişti. Örgütün neden daha esnek davranmadığını, neden ille de ölüm dediklerini Kerem Ali'ye sorduğumda, bizi oyalıyorlar. Ne kadar gerilersek gerileyelim, ne kadar taviz verirsek verelim, sonunda istediklerini dayatacaklar. Arabulucu aydın takımı devletin bu oyununa alet oluyor. Diğer örgütleri bilmem ama biz kendimizi devletin ayakları altında çiğnetmeyiz. Uzlaşmacılık yaparsak bütün gücümüzü kaybederiz dedi. Bak şu senin yazara, uzlaşmacılık yapayım derken nasıl su taşıyor TC devletinin değirmenine diye de ekledi. Biraz insaf dedim öfkeyle. Birden kendi çabalarımın, bunca zamandır koşturmamın da hiçe sayıldığı duygusuna kapılmıştım. İnsaf, adam neredeyse gazeteden atılacak bu yüzden. Daha ne yapsın istiyorsunuz? Ölümü mü savunsun? Örgütlerin güçlenmesi için insanların ölmesi mi gerekiyor mutlaka? Peki ben ne yapıyorum buralarda? Hepsi anlamsız demek ki sizin için. Hadi beni de hain ilan edin hemen. Ben de hayatı savunuyorum Turgut Ersin gibi. Güldal'ın hayatını savunuyorum. Ali'nin, Veli'nin, Ayşe'nin, Zehra'nın hayatını savunuyorum. İnsanları ölüme göndermenin devrimcilik olduğunu inandıramazsınız beni. Kimse kimseyi ölüme göndermiyor. Yoldaşlar kendi özgür iradeleriyle karar veriyorlar. Özgür iradeleri yok onların dedim bağırarak. İradelerini, varlıklarını örgüte devretmişler. Güldal'ın, Güldal'ı gibilerin hayatı ilgilendiriyor beni. Oradaki insanların hayatı ilgilendiriyor, örgütünüz değil. Sana kuşkuyla bakarken, kısa zamanda pes eder derken yoldaşlar haklıydı demek. Ben hep aksini savunmuştum, yazık. Burjuva uzlaşmacılığından, pasifizmden kurtulabilirsin sanmıştım. Aşkın gözü kör olur derler, doğru. Anlayamadığın şey, önemli olanın Güldal'ın hayatı değil, kitlelerin kurtuluşu olduğu. Sizler, en iyileriniz bile parsel parsel ayırırsınız devrimciliği. Oysa devrimcilik bir bütündür. Bütün hayatınla, bütün varlığınla devrimci olursun, bir yanınla değil. Bunu da örgüt sağlar. Senin o ünlü yazarının, sizlerin hepinizin anlayamadığınız bu işte. Anlayamazsınız, çünkü sınıfsal bir sorun bu. Sesi küstahtı, buz gibiydi. Evet, çok doğru, sınıfsal bir sorun ama o sınıf işçi sınıfıdır. Köylüler, lumpenler, cam çerçeve kırmayı devrimcilik sanan çoluk çocuk değil. Kime hizmet ettikleri belli olmayan tekke şeyhleri hiç değil. Neden bağırıyorum böyle? Bağırışımdan kendim de korkup sustum. Hiç böyle konuşmamıştık, hiç böyle düşmanlaşmamıştık birbirimize. Cevap vermedi, sessizce çıkıp gitti. Çok gerginiz diye düşündüm. Çok gerginiz, doğru düz tartışamıyoruz bile. Yaralanmıştım, kötü yaralanmıştım, onu da yaralamış olmalıydım. Hele de o Turgut Ersin'den kaptığım bilgiç bilgiç konuşma, pişmandım. Hay Allah, nasıl düzelteceğiz bu işi?